Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 22.
Kliniğin önündeki çiçek tarlalarının oradan geçerken İngiltere'deyken bizim kum kasasında oturup endişeler duyduğumu hatırlıyordum. Ancak şimdi 23 yaşımda içimde neşelerin hiç düzelmeyecek bir şekilde nasıl parçalandığını düşünüyordum. Tuhaf. O zamanlar küçükken kumda oynadığımda annemi özlüyordum, öleceğimi düşünürdüm ancak ölmezdim. 8'e doğru fragmata giriyordum ve büyükçe bir yere götürülüyordum. Doktor tarafından sevk edilmediğim için beni belli bir güvensizlikle karşılıyorlardı. Bana ilk olarak banyo yapıp kazınmak ve saçlarımı yıkamak zorunda olduğum söylendiğinde kendimi suçlu gibi hissediyordum. Bu alçaltıcı prosedürden sonra benim o iğrenç durumumda hiç de dayanılır gibi değildi, genel bölüme götürülüyordum. Utanarak al hali olduğumu söylüyordum. Bunun üzerine bana eski moda el örgüsü bir bağ verdiler ve bir de her defasında yıkanması gereken bir kemer tutuşturdular elime. Anlaşılan buradakiler hala anda yaşıyorlardı fakat benim şu anda daha başka problemlerim vardı. Her tarafta bir sürü yatak bulunan bir salona, her yaştan kadının bulunduğu uzun saçlı, kısa saçlı, kızıl, siyah saçlı ve sarışın kadınların olduğu o yere geliyordum. Bazıları gözlerini önlerine dikmişlerdi. Bazıları uyuyorlardı. Pencerelerde parmaklıklar vardı. Arkamdaki kapı kilitlendi. Çarşafların altına kıvrılıp burada ne aradığımı soruyordum. Ne işlere kalkıştım diyordum, kramplarım başlıyordu. Aman tanrım, sizin burada ne işiniz var diyen bir sesle uyanıyordum. Bu annemi ve Andreas'ı tanıyan bir profesördü. O hemen benim başka odaya alınmamı sağlıyor ve beni odasına çağırtmadan önce bol çeşitli bir kahvaltı yapabiliyordum. Epey saçmalamış olmalıyım, zira beni asıl neyin rahatsız ettiğini bilmiyordum. Tobias beni hep ne kadar iyi durumda olduğumuza, güzel evimiz, arabamız, bir çocuk, elbiseler, iyi yemek ve her şeyle işlemişti. Sahip olduklarımızla yetinmiyorsan sen çıldırmış veya nankör olmalısın. Daha ne istiyorsun? Ben bunu bilmiyordum. Sadece biraz daha fazla birliktelik diye belirsizce cevaplamıştım ve o saçlarımı tek tek senin için yolsam bile sen mutlu olmazsın diye bağırıyordu. Şimdi burada ben de neden kaçtığını bilmiyordum. Ben onun beni sadece iki defa gerçekten dövdüğünü söylüyordum. Büyük bir olasılıkla da ben onu kışkırtmıştım, hatta hak etmiştim. Güzel bir yaşamım yok muydu? Görümcemin iki çocuğu vardı ve kolayca her şeyin altından kalkabiliyordu. Peki ben neden? Ne oluyordu bana Allah aşkına? Ben ağlamaya başlıyordum. Zira söylediğim hiçbir şeyin anlamı yoktu. Ben sadece Ivo'yu nasıl kaybettiğimi ve şimdi de Tobias'la olan ilişkimi nasıl yıktığımı görüyordum. Ben bir sürtük ve orospuydum. Çocuğumun yanında olacağımı bir tımarhaneye düşmüştüm işte. Hayatımı düzeltmeye asla başaramayacaktım. Ben bir beceriksizdim. Bunu babam hep söylemişti. Tuttuğum her şeyi hep yüzüne gözüne bulaştırırdım. Öyle de oluyordu. Nasıl yaptığımı hiç fark etmiyordum. Öylece oluveriyordu. Doktor benim anlamadığım bir sürü tıbbi terim ve yabancı kelimeler sarf ediyordu. Açık vermek istemediğim için hep kafamı sallıyordum. Sonra bana insülin tedavisi yazıyordu. Bu haplardan ve her sabah içmek zorunda olduğum müthiş tatlı bir sıvıdan oluşuyordu. Böylece ben odamda veya klinikte herhangi bir yerde oturuyordum. Yemeğe yemek odasına gidiyordum. Sonra dinlenme odasında oturuyor ve bütün bu zamanlar boyunca kendime burada ne işim olduğunu soruyordum. Bahçedeki bir kafeste siyah bir karga vardı. Odama yaşlı bir kadın koyuyorlardı. Gece o bağırmaya başlıyordu. Odanın ortasında yere çömeliyordu ve üzerindeki pijamaları yırtıyordu. Sarkık göğüslerine vuruyordu ve yakınıyordu. Oh kutsal Meryem, ona acı. Onu odadan sürükleyerek çıkardıklarında bağırıp kendini vuruyordu. Ertesi gün genç bir kız getirdiler. Ben uyuduğumda yatağıma çıkıp bana sokuluyordu. Beni uyandırıp sıcaklığa ve bedenen yakınlığa ihtiyacı olduğunu, lezbiyen olduğunu açıklıyordu. Ben kibarca reddediyor, onun hislerini yaralamamak için benim lezbiyen olmadığımı ve yalnız uyumayı tercih ettiğimi söylüyordum. Ertesi gece ayıp yerimdeki kıllarda korkunç bir kaşıntı hissediyordum. Beni neredeyse çıldırtacaktı. Bakmak için tuvalete gittim ve bir yığın ufak siyah lekecikler buldum. Tiksinerek birini çekip bir parça beyaz tuvalet kağıdı üzerine koyuyordum. O şey hareket ediyordu. Bacakları vardı. Kasık biti kapmıştım. Yeterince temiz olmayan el örgüsü bağdan diyordu muayenesine gittiğim jinekolog. O bağda bitler bulunmuş olması gerektiğini söylüyordu. Ben tiksinti ve utançtan ölecektim neredeyse. O bana beyaz bir krem verdi ve ben bu işkenceden kısa sürede kurtuldum. Annem ve Andreas beni ziyaret ediyorlardı ve bana Tobias'ın evlerine baskın yaptığını, aletteyi annemin kollarından çekip aldığını ve götürdüğünü anlatıyorlardı. O artık bebeğin kız kardeşinin yanında büyümesini dilediğini söylemiş. Bunu duyduğumda şok oldum. Benim davranışımın bu sonucu doğuracağını hiç bilmiyordum. Bana iyi bir avukat tutacaklarını söylüyorlardı ve kısa zaman sonra da onunla buluştuk. Ben aptalca eşim hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey olmadığını belirtiyordum. Ben boşanmak istiyordum. Biz yağ ve su gibiydik, karışmayan. O iyi bir insan, ben iyi bir insanım. Öyleyse arkadaşça ve uygun bir şekilde anlaşmalıydık. Evliliğimizle bir hata yapmıştık ve şimdi bir çözüm bulmalıydık. Avukat bey bana bu şekilde asla bir boşanmanın gerçekleşmeyeceğini söylüyordu. Buna sadece tüm açıklıkla onun bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerek ulaşabilecektim. O uzun vadeli ve ızdırap dolu bir prosedürdü. Avukatım soğuk, kesin kararlı ve dikkatliydi. Burada duygulara yer yoktu, bir parça insanlığa da. Bir soru yağmuruna tutuluyordum, yanıtlarım onu sinirlendiriyordu. Hiç kısa ve kesin değillerdi. Her defasında o taş merdivenlerinden onun bürosuna isteksizce tırmanıyordum. Fridmat'ta 3 ay kalıyordum. Noel'de ve yeni yılda kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki neredeyse kalbim parçalanıyordu. Küçük kızım şimdi 1,5 yaşındaydı ve ilk adımlarını atıyordu. Noel günü Tobias'ın kız kardeşi Louis, Arlette ile birlikte beni ziyarete geliyordu. Arlette'den beni gördüğünde iki kolunu birden bana doğru uzatıyordu. Ben koşup onu göğsüme bastırıyordum. Gözyaşlarım boşalıyordu. O küçük yüzünü benim boynuma saklıyor ve beni bir saniye bile bırakmak istemiyordu. Bütün zaman boyunca onu göğsümde bastırarak sessiz bir ziyaretçi odasında sandalyede oturuyordum. Ziyaret saati bitip Louis ona kırmızı mantosunu giydirmek istediğinde Arlette de bağırmaya başlıyordu. Ta ki yüzüm morarıncaya kadar ve kas katı kesiliyordu. Onu benden koparmak zorunda kaldılar. O akşam tüm sakinler Noel ağacının etrafında oturduğunda bu birbirine sokulmuş dokunaklı ruh hastalarına, spastiklere, inleyen, büzülen insanlar yığınına, daha sonra da kendi bölümümdeki bunalımlara, sessizlere, çılgınlara bakıyordum. Kendi kendime Tanrı'nın yarattıklarına ne oldu diye soruyordum ve acaba onu çağırmaya gelmeselerdi ne olurdu Noel? Hemşire ve bakıcılar yılbaşı gecesinde Noel ağacı etrafında dans ediyorlardı. Ağacın üzerinde zararsız, tehlikesiz kağıt parçacıkları asılıydı. Bazı kadınlar birbirlerini öpüyor, sarılıyor ve birbirlerinin oralarını buralarını kurcalıyorlardı. Küçük kızımın yanında olabilseydim. Benim amaçlarım, yönüm, motivasyonum yoktu. Burada olmanın ne anlamı vardı? Tekrar dışarıya çıkmanın anlamı neydi? 14. Annem bana ziyaretlerinden birinde bir arkadaşının bazel gösteri sahnelerinden birinde bir münazara parçasında çalıştığını söylediğinde klinikte 2 ayımı doldurmuştum. Bu grup hala boş olan bir rol için genç bir kız arıyormuş. Benim için 14 yaşında görünmek çok kolay olduğundan kendi kendilerine bunun bu rolle ilgilenip ilgilenmeyeceğimi soruyorlardı. Bir sahnede durmak fikri bile beni çok sarstı ama ben hep artistlik yapmak istemiştim. Böylece evet dedim ve klinikten provalara gitmek için izin aldım. Kendimi o insanlardan izole edilmiş gibi hissediyordum ve bunların benim ne kadar hayattan bezmiş olduğumu fark ettiklerinden emindim, üstüne üstlük bir de tımarhaneden geliyordum. Tüm bunlara rağmen her direktife uyuyordum. İlk oyun kusursuz sergilendi. Ben bir bisikleti sahnede sağdan sola itmek ve iyi akşamlar baba demek zorundaydım. İkinci sahnede ise bisikleti soldan sağa doğru iterek götürüp hoşça kal baba demeliydim. Ben kendi kendime bunun bir acemiye verilebilecek en iyi rollerden biri olduğunu düşünüyordum ve herkes bana çok doğal bir yürüyüşüm olduğunu söylüyordu. Annem bana bir ay içinde tekrar onunla oturabileceğimi söylemeye geliyordu. Bana ayrıca Louise'in dairemi temizlediğini ve kirli çamaşırları kendi evine yıkamaya götürdüğünü söylüyordu. Tanrım, bu harika İsviçreli kadının aksine ben kendimi ne kadar beceriksiz buluyordum. Louis kendi 2 çocuğunun yanı sıra bir de benimkiyle ilgileniyordu. annem mobilyaların daha sonra paylaşılacağını duymuştu. Ben hiçbir şeye pişman değildim. Evliliğimi düşündüğümde eksikliğimi hissedeceğim hiçbir şey yoktu. Beni şimdi sadece Arlette'nin geleceği düşündürüyordu, fakat avukat bana kendisinin her şeyle ilgileneceğini söylemişti. Zira o bunun için para alıyordu. Andreas onu tavsiye ettiğine göre bu görevde doğru adam olmalı diye düşünüyordum. Evliliğimin son yılında sık sık kendime serbest karar verebilseydim hangi mesleği seçerdim diye soruyordum. En çok müzikli ve hareketli çalışmayı seviyordum. Okulda jimnastik dersinde en iyisi bendim. O sıralarda gazetede bir jimnastik okulu için ilan verildiğini görüyor ve telefon numarasını alıyordum. Sahnedeki başarımdan sonraki eleştirilerde benim yeni doğal genç bir kız olduğum geçiyordu. Ben de yeniden özgüvenimi kazanmaya başlıyordum. Bana jimnastik öğretmeni yetiştirmenin 3 yıl sürdüğü ve sonra diplomayla okullarda ders verilebildiği, özel dersler ve yetiştirme kursları da verilebileceği söylenince tanışmaya gidiyor ve kabul ediliyordum. O andan itibaren sürekli hareket halindeydim. Sanki kızımın eksikliğini ne kadar çok hissettiğini unutmak istermiş gibi. O zamanlar Arlette'yi sadece ayda bir kez ziyaret edebiliyordum. Çünkü sık sık görüşmenin ona fazla ağır geleceği ve onun daha sonra yeni yuvasına alışmasını oldukça zorlaştıracağı iddia ediliyordu. İkimiz için de bu düzenleme bir işkenceydi. Ziyaretlerden sonra ikimiz de ağlayarak ayrılıyorduk ve ben çılgınlar gibi faaliyetlere dalıyordum. Basel Konservatuvarı'nda müzik eğitimime de başlıyordum. Jimnastik derslerim de orada oluyordu. Orada her gün 4-5 saatimi geçiriyordum. Ayrıca bana Basel'in koltuk tiyatrosunda da bir rol teklif edilmişti ve heyecanla kabul etmiştim. Avukat aracılığıyla Tobias'tan arabayı bana bırakmasını rica ediyordum. Ancak o bunu kabul etmedi çünkü son 2 yıldır tüm bakım masraflarını o ödüyormuş. Bana ise babamın mirasından ancak eğitimim, elbiseler ve bir kullanılmış Topolino için para kalıyordu. Dikkatli harcarsam geçimim için yeterli olacağını hesaplıyordum. İlk yıl annemin yanında kaldığım için para ödemek zorunda değildim. Bunun yerine ona sıkça çiçek ve çikolata hediye ediyor, eti temin ediyor veya onu ve Andreas'ı yemeğe davet ediyordum. Koltuk tiyatrosundaki kalaç çok muazzamdı. Ben rolümü neredeyse yaşıyordum. Genç, mutsuz bir kızı Monika'yı oynuyordum. Eleştirmenler çok hayran kalmışlardı ve ben sevinçten kendimden geçiyordum. Olivia harikuladeydi ve rolünü incelikle oynuyordu. Özellikle de uzun sözsüz bölümlerde çok etkileyiciydi. Varlığı orada özellikle dokunaklı bir şekilde fark ediliyordu. İlk çıkış için oldukça çok şey vaat ediyordu. Eleştiriyi anneme gösteriyor ve mutluluktan dans ediyordum. Bununla şu burnu büyük bizimle uğraşan rübbelere ne olduğumuzu gösteriyoruz diyordu. Bununla Tobias'ı kastediyordu. Tobias anneme kızını günah içinde bir arada yaşayan insanların yanına bırakamayacağını söylemişti. Bu başarıdan sonra bana taş ocağı oyununda başrol teklif ediyorlardı. Bu oyun 3 ay boyunca İsviçre ve Almanya'da sahneleniyordu. Ödeme iyiydi ve tüm yolculuk masrafı tarafları karşılamıyordu. Tüm turne benim sömestr tatilime rastladığı için rolü kabul ediyordum. Misafirlik turnemizde Leopold Biberti ile Maria Schell ve Maria Becker ile tanışıyordum. Alfred Rasser benim rol arkadaşımdı. Collunt'un yönetmeliğinde çok şey öğreniyordum. Ne var ki bazen tiyatro dünyasından insanlara karşı iddiada bulunmak zor oluyordu. Kız arkadaşım Helen hafta sonlarımızda Arlette'yi bana getiriyordu veya ben gösterilerden sonra saatlerce araba sürüyordum. Zürich tiyatrosu gibi tiyatrolarda oynamak benim için büyük bir şerefti ve ben iyi eleştiriler alıyordum. Sahneye çıktığımız bir köyde bir kadın kulise gelip benim Basel'de çocuk bakıcım olduğunu söylüyordu. Zürich'te büyük annemin kızıyla karşılaşıyordum. O benim ismimi afişlerde görmüş ve bunun üzerine tiyatroya oyuna bakmaya gelmişti. O soyunma odama gelip hararetle bana sarılıyordu. Şimdi kendisinin 3 tane öz kızı vardı. İsviçre benim eski bakıcılarım ve tanıdıklarımla doluymuş gibi görünüyordu. Daha sonra o tiyatro oyunu televizyona uyarlanıyordu ve ben iki derginin kapağında görülüyordum. Resimlerde ben birçok balonlu bir merdivende gösteriliyordum. Balonlar kafamın üzerinde sallanıyorlardı ve bunun üzerinde İsviçre'nin çok şey vaat eden yeni sanatçısı Olivia. Büyük şans ve cazibeyle yeni yıla başlıyordu. Onun başarılarının devamını dileriz yazıyordu. Fakat başarı sürmüyordu. Bu arzu ettiğim sanatçılık kariyerim bir mucizeyle başladığı gibi öyle hızlı geçip gidiyordu. Ben ön konuşmalara çağrılmıyordum artık. Hiç kimsenin yeni bir oyunu sahneleyecek kadar yeterli parayı doğrultacak gücü yoktu. Bundan sanatçılık kariyerimin de yaşamımdaki birçok şey gibi geçici bir oyun olduğu sonucuna varıyordum.
Ayrım sonu.